Ayrım 122, sayfa 476, Kocatepe'de. Ay hilal şeklindeydi. Hilalin önünde bir yıldız parlıyordu. Saat 22'de birlikler yerlerini almışlardı. Dipnot, 1. Kolordu'nun 23. tümeni Belentepe'ye, 15. tümen Tınaztepe'ye saldıracaklardı. Belen ve Tınaz arasında 1,5 kilometrelik sert bir vadi vardı. Tümenlerin beherine 2,5 iç kilometre kadar ilk taarruz cephesi düşüyordu ki o şartlar içinde normaldi. Fakat düşman mevzileri tahkim edilmiş sarp tepelerdi. İşi önce topçunun halletmesi lazımdı. Bizim ağır hafif 98 topumuz bu kesime karşı yerleştirilmişti. Kesin sonuç Afyon'un güneyinde Kalecik, Belen ve Tınaç tepelerinin bulunduğu 12 kilometrelik kesimde alınacaktı. Fakat bütün birlikler kendi cephelerinde taarruza katılacaklardı. Dipnot, taarruz edilecek cephe kesimi üzerinde karardan önce bazı tartışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa kendi görüşünün ağır bastığını yazar. Fakat karar başkumandana ait olduğu için tartışma safhasında şahsi görüşler ayrıca araştırılmadı. Garp cephesi umumi karargahında bu harekete iştirak eden bir kurmay binbaşı o sabahı şöyle anlatıyor. Burada bir kroki yer alıyor. 1. Büyük Taarruz başlıyor 26.8.1922. 26 Ağustos 1922 sabahı saat 3'te hayvanlarla ordugâhtan Kocatepe gözetleme mevkiine yollandığımız zaman herkesin kalbinde kutsal bir heyecan vardı. Kocatepe'de hafif sabah sisleri arasında düşmana pek yakın bir akıbeti ifade eden azametli bir varlık görünüyordu. Gün ağarırken saat 4.30'da topçunun tanzim ateşi başladı. 5.30'a kadar devam etti. Bundan sonra tahrip ateşi açıldı. Karanlıkta ilerleyen avcı hatları 4-500 metre kadar Yunan mevzilerine yanaştılar. Saat 5.30'da 4. Kolordu'nun 5. tümeni Kalecik Sivrisi ile bunun batısındaki düşman mevzilerine girdi. Saat 6.30'da Tınaztepe alındı. Belentepe'de işler iyi gitmiyordu. Bir aralık bazı mevkilerde çekilmeler oldu. Fakat Süvari Kolordusu bütün tekerlekli vasıtalarını bırakarak Ahır Dağı'nın dar patika yollarından düşmanın gerisine Sincanlı Ovası'na akmaya başladı. Saat 7'de neticeler çok ümit vericiydi. Fakat 23. Tümen hareketinde gecikmişti. Hatta saat 7'de tümen kumandanı başkumandan tarafından telefona çağrılarak biraz tenkit edildi. Mustafa Kemal'in Kocatepe'deki meşhur fotoğrafının başkumandan bu konuşma için telefona giderken çekildiği anlaşılmaktadır. Dipnot, harbin kritik bir safhasında Gazi Mustafa Kemal telefonda biraz sert konuştuğu bu tümen kumandanının, parantez içinde Halis Bıyıktay, general, ertesi gün başarılarını tebrik ederek gönlünü almış ve kendisine bir de harp hatırası hediye etmişti. Fakat saat 9'da Belentepe'de zapt edildi. Dipnot, bu kitap bir askeri inceleme eseri olmamakla beraber asker yerleştirme durumu ve stratejik hareketleri takip edebilmek için metne bazı haritalar eklenmiştir. Bunun üzerine başkumandan, Kocatepe'den Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne, vekaletlere ve diğer cephelere şu telgrafı çekti. Bugün 26 Ağustos 1338, parantez içinde 1922, saat 10'dan itibaren Tekmil cephede taarruza başlanmıştır. Muvaffakiyet Allah'tandır. Dipnot General Fahri Belen'den, parantez içinde o sırada Kocatepe'de bulunan Ordu Harekat Şubesi Müdürü Cemil Bey'den naklen. Belentepe'ye taarruz eden 23. Tümen birliklerinden bir kısmı bu tepenin eteklerinde topçumuzun ateşiyle yanmaya başlayan çalılıklar arasından geçmek zorunda kaldılar. Bu yangın sahası 400 metre kadar derinlik teşkil ediyordu. Birlikler bu ateş ve duman sahasına çekinmeden atıldılar. Hatta bir kısım askerler bu ateşin içinde bu harekete bizzat karışan Tümen Kurmay Başkanı Fahri Belen'in, parantez içinde general, naklettiğine göre yanarak şehit oldular. 26 Ağustos günü önemli neticeler alınmış fakat düşman cephesi yarılamamıştı. O gün akşama kadar Afyon güneyindeki önemli bazı mevkiler 1310 rakımlı Ekremtepe, Çiğiltepe, Toklu Sivrisi müstesna olmak üzere ele geçirilmişti. Topçu ateşinin sevk ve idaresi mükemmeldi. Süvari kolordusu düşmanın arkasına düşerek İzmir yolunu ve bir süvari tümeni de Eskişehir yolunu kesmişlerdi. Gece düşmanın karşı hücumlarıyla geçti. 27 Ağustos'ta yeniden çarpışma başladı. Öğleden sonra 2'de ilk hedefleri teşkil eden bütün düşman mevzileri alındı. Düşman arkaya Sincanlı Ovası'na atıldı. 8. Tümen Afyon'a girdi. Düşmanın Sincanlı Ovası'nın batısındaki tepelere tutunmasına da meydan verilmedi. Fakat arada bir tümen kumandanının intiharı üzücü bir tesir yarattı. 57. Tümen Kumandanı Albay Reşat Bey, bütün mevkiler ele geçirildiği halde Çiğlitepe'yi elde edememesini bir haysiyet meselesi yaparak intihar etti. Fakat son nefesini verirken onun askerleri Çiğlitepe'yi almış bulunuyorlardı. 28 Ağustos'ta düşman İzmir istikametine çekilebilmek için çırpınmaya başladı. Ama çevirme hareketi gelişiyordu. O gün Döer ve Altıntaş zapt edildi. Kuzey kanatta 1. kolordu büyük başarılar kaydetti. Önündeki düşman kuvvetlerini parçalayarak bir kısmını kuzeye attı. Diğer kısmını çevirme çemberi içine sürdü. Bu yarma ve parçalama taarruz planının asli konularından biriydi. Süvari kolordusu düşman gerilerine dehşet saçıyordu. Afyon'un işgalinden bir süre sonra cephe karargahı Afyon'a nakledildi. 26-27 Ağustos günlerinde düşmanın Afyon güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğunda olan müstahkem hatları tamamen düşürülmüştü. Eldeki belgelere göre ve 26-29 Ağustos günleri arasında Yunanlar bazı karşı hücumlara girişmiş ve hatta kısmen başarılar kazanmış olmakla beraber asli kuvvetleriyle teşebbüsü kaybetmiş durumdaydılar. Buna göre her şey iki taraf başkumandanlıklarının bilhassa 29. günü ve gecesi verecekleri kararlara bağlı kalıyordu. Yine bu vesikalara göre Yunan başkumandanlığı daha 28. günü için genel bir karşı taarruz emri vermiş ve kaybedilen dayanakların geri alınmasını istemişti. Fakat sonradan yeni bir emir bu karşı taarruzun ancak 29 Ağustos'ta yapılmasını bildirmiştir. Halbuki 29 Ağustos'ta düşman hareket serbestliğini pek büyük ölçüde kaybetmişti. 29 Ağustos böylece devamlı muharebelerle geçti. Vaziyet her an biraz daha Türk kuvvetleri lehine inkişaf ediyordu. Düşmanın kuzey kanadı yani Eskişehir cephesi de bozulmuştu. Merkezdeki asli kuvvetlerinin etrafındaki çember gittikçe kapanıyordu. 29 Ağustos akşamı düşmanın iki kol ordusu Türk kuvvetleri tarafından yakalanmış, çevrilmiş bir haldeydi. Fakat sonuç belli değildi. Bu harekatta kendisine büyük görevler düşen 4. kolordumuz, karşısındaki General Trikopis'in bu kolorduya karşı bütün kuvvetlerini kullanması dolayısıyla bazı zikzaklarla oyalanmak zorunda kalmıştı. Fakat bu arada General Trikopis de geride ve bir an önce tutulması lazım gelen Dumlupınar'a ulaşamayarak o da kendi akıbetini hazırlamıştı. Dumlupınar mevzileri Yunan Generali Frangos'un kuvvetleri elindeydi. Bu kuvvetlere karşı 1. kolordumuz taarruz edecekti. 4. kolordunun bazı bocalamalara rağmen General Trikopis kuvvetlerini bir gün müddetle karşısında mıhlamış ve bunların Dumlupınar hattındaki diğer Yunan kuvvetleriyle işbirliği yapmalarına mani olmuş bulunmasının büyük değeri bilhassa 30 Ağustos savaşlarında anlaşılmıştır.